Ayrım 30, Canavar, Peter Benchley, sayfa 344. 47. Darwin kendisini neyin uyandırdığını bilemeden uyandı. Bir dakika süreyle çevreyi dinleyerek ve olanları algılamaya çalışarak sesini çıkarmadan yattı. Tanıdık sesleri işitiyordu. Buzdolabının mırıltılı sesi, derinlik ölçer aygıtının grafik kağıdı üzerine yazılar yazan, özel kaleminin hışırtısı ve kamerada uyuyan Tally'nin homurtusu duyuluyordu. Bildiği bir takım görüntülere tanık oluyordu. Karanlığı görürken dümen dolabının yanındaki pusulanın kırmızı ışığı onu rahatlatmaktaydı. Ama teknenin hareketlerinde bir farklılığı duyumsadı. Privateer şu anda suyun akışıyla değil de akıntıya karşı hareket eder ve ona direnirmiş gibi gidiyordu. Ranzadan atlayan Darling kameranın kapısına doğru yürüdü, güverteye çıktı. Suyun hareket yönünü görür görmez kendisini neyin uyandırdığını sezinledi. Tekne gerisin geri gidiyordu. Ve bir şey tekneyi geriye doğru gitmek üzere çekmekteydi. Emektar denizci daha sonra kıç tarafa baktı ve minik dalgaların tekneye çarpıp suları püskürttüğünü gördü. Denize sarkıttıkları ip ve kablo şimdi de dikine iniyor ama ikisi de titreşiyorlardı. Uzakta olmasına karşın Darling kablo ve ipteki gerilmeleri algılayabiliyordu. ''Ya işte böyle gidiyoruz.'' diye düşündü. Kameraya koştu ve bağırdı. ''Markus!'' Tally oturduğu koltukta dikildi ve sordu. ''Ne var, ne oluyor?'' ''Televizyon ekranını çalıştır doktor.'' diyen denizci bir kez daha seslendi. ''Markus, haydi çabuk buraya gel.'' Şimdi de tam anlamıyla sersemlemiş durumdaki Tally, ''Niçin, neler oluyor?'' diye sordu. ''Çünkü biz o piçe takıldık. Canavar bizi Tornistan gitmek üzere çekiyor.'' diyen Darling, bilim adamının yanından geçip düğmeye bastı. Ekranda titremeler oldu, sonra cam parlaklaştı. Görüntü hiçbir belirgin şeye benzemiyordu. Beyaz camda kabarcıklar, gölgeler, karanlığa karşı aydınlık yerler, karmaşa ve sanki şiddet gösterileri vardı. ''Tally, kukla, kukla nerede?'' diye sordu. ''Canavar onu aldı, onunla birlikte kaçmaya çalışıyor.'' Aynı anda Sharp alt kameradan çıkıp geldi. Darling ona doğru bir el işareti yaptı ve birlikte güverteye çıktılar. Manning kıç üstünde durup denize bakıyordu. Üzerine sıçrayan sularla ıslanmasına aldırış etmez gibiydi. Titreşen kablo ve ipe sabit bakışlarla bakıyordu. ''Bu, o mu?'' diyerek inanamazmış gibi sordu. ''Canavar olsun ya da olmasın, biz bir şeytana takılmış durumdayız Bay Manning.'' diyen Darling, arkadaşı Sharp'ı el işaretiyle sancak taraftaki küçük vince gönderirken, kendisi de iskele taraftaki vincin başına geçti. İkisi aynı anda vinçleri çalıştırıp ip ve kabloyu tekneye çekmeye başladılar. Bir iki dakika sonra vinci döndüremediler. Vinçler üzerindeki yük öyle fazlaydı ki her iki vinçteki kollar da titreşmeye başlamıştı. Tekne şimdi de geriye doğru gitmeyi sürdürüyor, kıç tarafa çarpan sular dalgaları oluşturuyordu. Daha sonra ip ve kablo birdenbire gevşedi ve tekne durdu. ''Sharp, gergin durum bitti. Canavar ayrılıp gitti mi?'' diye sordu. ''Olabilir ya da canavar ters yüzü dönüp hareket etti. Durumu söyleyemem. Sen vinci çalıştırmayı sürdür.'' Birbirlerine uyum içinde kalmaya özen gösterip zorlanarak saniyede 30 santimden dakikada 10 kulaç iple kabloyu çekmeyi başardılar. Darling'in kollarındaki kaslar sızlıyor, sonra yanmaya başlıyor ve her dönüşte elleri titriyordu. Tel ve kabloda 200 kulaç işareti göründüğünde genç adam ''Canavar yorulmuş olmalı Whip, kesinlikle öyle olmalı.'' dedi. Darling ''Sanmam.'' diyerek elini vinçteki ipin üzerine koyarak onu duyumsamaya ve olan biteni anlamaya çalıştı. İşte şimdi de bir ağırlık ve çekme vardı ama büyük zorlama ve gerilme duyumsanmıyordu. ''O orada ama çekmiyor, belki de dinleniyor.'' diye ekledi. ''Ya da öldü.'' diyen Sharp söylediğini umut eder gibi konuşmuştu. ''Vinci çevirmeyi sürdür Markus.'' Tally kameradan çıkıp geldi. ''Ekranda bir şey göremiyorum. Tam bir karmaşa var.'' dedi. ''Bırak gene de kamera öyle çalışsın.'' ''Öyle yapıyorum.'' diyen bilim adamı denizcilerin arkasında diz çökmüştü. Oradaki kasalardan birinden bir kamera daha çıkarıp içine kaset takarak kameraya götürdü. Birdenbire Sharp uyardı. ''Whip, şuraya bak.'' Genç adam ip ve kabloyu gösteriyordu. Onlar artık dikine durumda değillerdi. Yatay duruma gelmek üzere eğilmişlerdi. Şimdi de vinçlerde büyük zorlama yoktu. İp ve kablo yukarı gelişini sürdürüyordu. O yukarıya geliyor diye bağıran Darling düşündü. Aynen dev bir kılıç balığı ya da zargana gibi yapıyor. Çekiyor, duruyor, gücünü toparlıyor ve şimdi ne yapacaksa onu yapmaya hazırlanıyor. Emektar denizci Manning'e bakıp konuştu. Tüfeğini hazırla Osborne, beklediğin an geldi. Sonra Talia'ya hitap etti. Sen de resim çekmek istiyorsan acele et, canavar çok zaman tanımayacak sana. Birkaç dakika süreyle adamların hiçbiri konuşmadı. Darling'e göre bu suskunluk kasırganın patlamasından önce gelen sahte dinginliğe benzeyen bir şeydi. Darling ile Sharp Winch'in kollarını çevirdiler. İple kablo yukarı geliyordu. Ama ipin hareketi birden durdu. Küpeştenin üzerinde takırtılar oldu. Daha sonra kabloda da aynı şeyler yinelendi. 50 kulaç Markus diyen Darling ekledi. Yukarı çıkmasına birkaç dakika kaldı. İple kablo şimdi gergindi ve titreşimlerle geliyordu. Tam yatay değil, eğik durumdaydılar. Canavar şu anda suyun yüzeyine yaklaşmış olmalıydı. Ancak kesin durumu ve neden uzakta olduğu söylenemezdi. Halojen lambanın oluşturduğu parlak ışık demetinin içinde ip ile kablonun denizde kaybolan gümüş renkli uzantılarını hep birlikte bakarak orada ne var diye görmeye çalıştılar. Darling bağırdı, "Kendini göster piç!" Ve birdenbire kablonun yön değiştirmekte olduğunu fark etti. Şu anda algıladığı korku ya da dehşet değil, şimdiye dek hayal bile edemeyeceği en korkunç rakibiyle buluşmasının yarattığı elektrikle çarpılmaya benzer bir çekingenlikti. Emektar denizci bu bir elektrik akımı ve sağlıklı bir çekinme diye düşündü. Çekingenliği şu anda yapmakta olduğu avcılığın ateşiyle yoğruluyordu sanki. Sonra iki vinç birden sarsıldı ve yana doğru savrulur gibi oldular. Güverteye alınmış olan ip ve kablo sağılıp gerisin geriye denize doğru akmaya başladı. ''Sharp neler oluyor?'' diye feryat etti. ''Şimdi gene kaçıyor.'' diyen Darling vinçin kolunu tutmaya çalıştı. Oysa vinç karşı koyuyor, kol dönüyor ve tutulmuyor, iple kablo sürekli denize gidiyordu. ''Manning hayır olamaz, onu durdurun.'' diye bağırdı. Darling yapamam, ona şu anda bir şey yapılamaz diyerek yanıtladı. Bir şey yapamayacak mısın? Korkuyorsun da ondan. Bu işin nasıl yapılacağını sana göstereyim diyen iş adamı elindeki tüfeği güverteye fırlattı. Ayağını en yakın yerdeki ipin sarıldığı plastik fıçıya uzandı ve ipi tutmaya çalıştı. Yapma, başın belaya girer diye seslenen Darling adama doğru bir adım attı. Ama kaptan engel olamadan iş adamı oradaki ipin bir ucunu alıp yedek çekilmesinde kullanılan güçlü madeni boruya dolayıp bağladı. Manning işte oldu derken ipin denizdeki ucuna bağlı tarafı akışını sürdürüyor ve çelik küpeştenin üzerinden geçerken vızıltılar çıkarıyordu. Osborne Manning tüfeğini güverteden alıp kıç tarafa doğru dönerek canavarın sudan görünmesini beklemek istedi. Ama tüfeği alıp o tarafa doğru dönerken ayağı kaydı. Aynı anda canavar hareketini hızlandırmış olmalıydı. Çünkü kablo ve ipin sarıldığı plastik fıçılar birdenbire yerlerinden fırlayıp uçtular. Manning dengesini kazanmak üzere çabalarken bir ayağı denize akan kabloya takıldı ve bir anda kablo onun ta kalçasına kadar sarılarak adamı güvertede kukla gibi havaya kaldırdı. Saniyenin çok küçük kesirinde parlak ışık demetinin içinde adam havada asılır gibi göründü. Hiç ses çıkarmıyordu ama son anda güverteden aldığı tüfek elinden fırlamıştı. Kabloya büyük bir güç yeniden asılır gibi oldu ve Manning bacaklarından çekilerek geriye doğru uçtu. Kolları ileri doğru uzanarak balık atlarmış gibi duruma geçtiler. Bir an için parlak ışık iş adamının yüzünü aydınlattı. Darling onun yüzünden ne korku, ne acı, ne de bir karşı koyuş görebildi. Manning yazgının kendisine oynadığı oyun karşısında şaşkınlığa düşmüş gibi görünüyordu. Tüfek elinden güverteye düşer düşmez patlamış ve mermi küpeştenin üzerinden sekip vırnlayarak uzaklara gitmişti. Darling bir an için Manning'in bacağının bedeninden kopup uzaklaştığını görür gibi olduğunu düşündü. Çünkü kablodan bir şey sarkar gibi olmuştu. Oysa fazladan hiçbir şapırtı duyulmadı. Şu anda tüm sesleri bastıran kablonun küpeşteye çarpışıyla ortaya çıkan şakırtılardı. Sonra kısa sürede kablo yatay duruma geldi ve tekne gene geriye doğru çekilmeye başladı. Kıç tarafa çarpan dalgacıklar orada çatlayıp adamların üzerine suları serpti. Kablonun yatay durumdan yükselmeye başladığını gören Darling, "O çıkıyor!" diye bağırdı. Tali seslendi, nerede? O anda bir şakırtı ve böğürmeye benzer bir ses duyuldu. Kıç üstünde toplanan üç kişinin burunlarını yakan bir koku çevreye yayıldı. Üzerlerine kara mürekkep gibi bir sıvının serpintisi yağdı. Darling hemen dizlerinin üzerine çöktü. Başını kaldırıp baktı. Aynı anda teknenin kıç tarafından 5-6 metre kadar ötede yıldız gibi parıldayan ışığı gördü. Ve içgüdüsüyle onun ne olduğunu sezinledi. Su altında kameraya ışık veren lamba kablonun ucunda sallanıyor ve kendilerine doğru geliyordu. Emektar denizci, siz de çökün diye bağırdı. Tali, ne oluyor diye sordu. Darling bilim adamına doğru uzandı, tutup onu da güverteye doğru çekti. Sharp da küpeştenin siper yerinde saklanmıştı. Darling ile Tali diz çökerlerken teknenin arkasından bir tünelin içinde patlayan magnum tabancasının gibi çok yüksek perdeden bir ıslık sesi duyuldu. Üzerlerinden bir kablo parçası sallanarak geçti ve kameranın kıç tarafa bakan camlarında şangırtı koptu. Ardından ikinci bir uzantı geldi ve kameradaki bazı eşyaların parçalanışının çıkardığı sesler işitildi. Tekne sarsıldı ve bir an için yana yatar gibi oldu ama sonra doğruldu. ''Tali, aman tanrım, neler oluyor?'' dedi. Darling bilim adamından uzaklaştı, ayağa kalktı. Karanlıklar içinde kalan teknenin baş ve kıç taraflarına doğru baktı. Biraz önce orada olanlara ilişkin şimdi bir şey görülmüyor ve duyulmuyordu. Güvertede ne sular ne de bir ses kalmıştı. Yalnızca denizin çarpıntılarını çıkardığı hafif fısıltılar işitiliyordu. 48. Güvertede diz çöktüğü yerden doğrulan Talley'in yüzü kağıt gibi beyazlaşmıştı. Adamın bedeni öyle titriyordu ki güçlükle ayakta durdu anlaşılıyordu. ''Hiç böylesini düşünmemiştim.'' derken sesi güçlükle duyuldu. ''Unut olanları artık.'' diyen Darling Sharp ile birlikte can kurtarma salının yanında güverteye dağılmış ip parçalarını topluyordu. Herbert Tally şöyle konuştu. ''Sen haklıymışsın kaptan. Baştan beri haklıymışsın. Bu canavarla başa çıkmamıza olanak bulunmuyordu.'' ''Dinle doktor.'' diyen emektar denizci biraz duraksayıp düşündü. ''Şu adam çok kötü durumda. Neredeyse düşüp bayılacak.'' Sonra Darling sözlerini şöyle sürdürdü. Karaya çıktığımızda çişimizi yapmak üzere tuvaletlere gitmeye ve yakınmaya bol bol zamanımız olacak. Orada Manning için de iyi şeyler söyleyip uygun şeyleri yapacağız. Ancak şu anda benim tek istediğim bir an önce bu cehennemden çıkıp gitmemiz olacak. Şimdi sen kameraya git ve biraz uzan doktor.
Evet, gene haklısın diyen Tally kameraya doğru yürüdü.
Denize salmış oldukları ipin geri kalanını güverteye çekerlerken Sharp küpeşteden eğilip teknenin kıç tarafına baktı ve ''Umut edelim ki bu iple kablonun kopan parçaları pervaneye dolanmamış olsun.'' dedi. ''Eğilip bakmak ister misin? Ben istemem doğrusu.'' diyen Darling ekledi. Tally bu işte bir noktada haklı çıktı. Canavar kuklaya doğru kışkırtılıp sanki ona çekilir gibi oldu. Ama şimdi onun ne yapmakta olduğunu kim bilir? Benim tek istediğim canavar yüzeye çıktığında bizim başka yerde olmamızdır. Kamerada Tally çalışma masasında oturuyordu. Videodaki kaseti başa sardırmış ve onu yeniden izlemeye başlamıştı. Darling ona neyi arıyorsun sen diye sordu.
Belli bir amacım yok. Belki de bir şey görebilirim diyordum.
Darling dümen dolabının bulunduğu zemine çıkan merdivenin birinci basamağına basarken Sharp'a ''Benim için motorun yağ durumuna bakar mısın Marcus?'' dedi. Genç adam makine dairesine giden ambar kapağını açtı ve basamakları inmek üzere ayağını uzattı. Aynı anda Tally oturduğu yerde sıçrayarak bağırdı.
''Tanrım, şuna bakın bir!''
Ekrana sabit bakışlarla bakan bilim adamının gözleri irileşir gibi olmuştu. Çılgınlar gibi televizyonun düğmeleriyle oynuyordu. Kameraya geri dönen Sharp ile Darling onun arkasına geçtiler. Tally video ile oynayıp aradığı yere gelince görüntüyü dondurma düğmesine bastı. Ekranda köpükler ve kaparcıklar görülüyordu. Tally bu kez kaseti ileri doğru çalıştıran düğmeye bastı ve video çalıştı. Bilim adamı görüntüde yoğun ve parlak bir şeyi göstererek ''Bu bizim kuklamız.'' dedi. Siyah beyaz ekranda koyu gri renkte bir leke görülüyordu. Tally ekranın alt kesimini göstererek uyardı. ''Şimdi buraya bakın.'' Kocaman bir kütle ekranın altından yükseldi ve kısa sürede dev bir leke şeklinde tüm ekranı kaplar gibi oldu.
Daha sonra ekran aydınlandı. Belli ki leke görüntüden uzaklaşmıştı. Gene ekranın altından beyazımsı bir şey yaklaştı ve sanki ekranı kaplamak ister gibi yukarıya doğru çıktı. Sonra bu şey kameradan uzaklaşmış olmalıydı. Bir süre görüntü genişler ve aydınlanır gibi oldu ve bir şey ekranda mükemmel bir daire şeklinde göründü. Ortasında abanozdan daha siyah bir daire daha vardı bu şeyin.
''Şarp tanrım, bu bir göz.'' dedi.
Tully onaylar gibi başını öne eğdi. Darling sordu. ''Bununki ne türden bir büyüklüktür ki?''
''Bilemem.'' diyen Tully sözünü şöyle sürdürdü. ''Elde onun büyüklüğünü kıyaslayacak bir şey bulunmuyor. Ancak kameranın mercek uzaklığı 15 santimetredir. Tüm ekranı kapladığına göre gözün büyüklüğü şu kadar olmalı.'' Elleriyle 60 santimlik bir uzaklığı gösteriyordu.
Bir an için ellerinin gösterdiği boyuta kendisi de inanamazmış gibi baktı. Sonra yalnızca fısıldayarak ekledi.
''Bu canavarın tüm boyu 30 metre ya da daha büyük olmalı kaptan.''
''Evimize vardığımızda diz çöküp o yaratığa daha çok yaklaşmadığımız için Tanrı'ya şükretmeliyiz.'' diyen Darling, arkasını dönüp dümen dolabının bulunduğu zemine çıkan iki basamağa tırmandı. Şafak söküyordu. Doğu yönünde gökyüzü gri mavi renklerle aydınlanıyor, doğuşu yaklaşan güneş ufkun üzerine pembe renkler gönderiyordu. Darling motoru çalıştıran düğmeye bastı ve makine dairesinden gelecek uyarı düdüğünü, daha sonra çalışmaya başlayacak motorun ilk öksürüşünü duymayı bekledi. Oysa duyduğu yalnızca düğmenin çıkardığı klik sesi oldu. Düğmeye bir kez daha bastı. Bu sefer hiç ses duyulmadı. Darling kendi kendisine defalarca küfretti. Çünkü motorun çalışmadığını görür görmez nedenini anlamıştı. Şu anda teknede jeneratörün çalışmasına ilişkin ses duyulmuyordu. Gecenin bir saatinde oluşan suskunluk ona jeneratörün yakıtının bittiğini söylemişti. Daha sonra otomatik olarak aküler devreye girmişti. Ama sonunda saatlerce lambaların yanışı, buzdolabı, derinlik ölçer ve balık bulucu aygıtların çalışışı aküleri boşaltmıştı. Aküler şimdi de akım veriyor ama koca bir dizel motorunu çalıştıracak denli güçlü olamıyorlardı. Biraz sakinleştikten sonra Darling daha iyi şarjlı durumdaki kompresöre ilk hareketi veren iki aküden hangisini ana motorla birlikte kullanmasının daha kolay olacağını düşündü. Kafasında tartıp onlardan birini seçti. Aküyü bindirildiği yataktan indirip makine dairesinin sıkışıklığı içinde dizel motorunun yanına nasıl taşıyacağını saptamaya çalıştı. Bu pis bir işti ama dünyanın sonu değildi. Dümen dolabının bulunduğu zeminden inip kamerayı geçerek makine dairesine doğru yürürken aklına tüm elektrikli aygıtları durdurup enerji tasarrufu yapmak geldi. Yeni akünün bütün gücü motoru çalıştırmaya harcanmalıydı. Derinlik ölçerin düğmesini çevirdi ve aygıtın kaleminin hışırtısı kesildi. Balık bulucu aygıt biraz daha ötedeydi, ona uzanıp bir an için ekranına baktı. Şimdi ekran boş değildi. Darling bir an için düşündü. İyi, yaşam denize geri geliyor. Ama sonra ekrana yeniden daha dikkatli baktı. Ekrandaki görüntünün benzerine şu ana değin hiç rastlamadığını sezinledi. Beyaz camda küçük balıkları gösteren minik benekler ya da daha büyük yaratıkların sürüsünü gösteren iri lekeler bulunmuyordu. Görüntü tek, yoğun ve canlı bir şeyin iziydi. Bu şey hızla denizin yüzeyine doğru yükseliyordu. 49. Canavar bir savaş gemisinden atılan torpido gibi yukarıya doğru çok hızla çıkıyordu. Bir gözlemci bu hareketi gerileme diyebilirdi. Çünkü hayvan geri geri gidiyordu. Oysa hareketi gerileme değildi. Doğa ona hızla ve yetkin şekilde geriye gidebilme konusunda yetenek sağlamıştı. Üçgen şeklindeki kuyruğu ona hedefine doğru gidişini sağlamak üzere rehberlik eden bir ok ucu biçimine girmişti. Canavarın kollarının ucundan kuyruğuna kadar olan boyu 30 metreyi aşıyor ve ağırlığı 12 tona ulaşıyordu. Ancak onun kendi büyüklüğüne ve denizdeki diğer canlılara nedenli üstün olduğuna ilişkin hiçbir fikri bulunmuyordu. Kamçılarını geriye çekmiş ve dokunaçlarını kuyruğunun üzerine dolamıştı. Çünkü hızlanmak üzere bedenini akış çizgisi biçimine sokmak niyetindeydi. Bedeninin kimyası altüst olmuş ve birbirleriyle çelişen mesajları çözümlemek üzere çaba harcayan duyularıyla ten rengi birçok kereler değişmişti. Önce çiftleşmek için karşı konulmaz uyarılarla karşılaşmış, sonra çiftleşmek isteyip de bunu başaramayınca şaşırmıştı.
Kendisine yabancı gelen şey üreme salgısını akıttıkça şaşkınlığı artmış, o şeyi kendisinden silkip atmak istemiş ama yabancı şey kendisine bir asalak gibi yapışmıştı. Canavar bundan ötürü korkup öfkelenmiş, o şeyi kamçıları ve gagasıyla parçalamaya başlamıştı. Şimdi de sürmekte olan öfkesi artıyor ve bu öfke yeni boyutlar kazanıyordu. Daha önceleri de canavar öfkeyle çevresini yıkıma uğratacak saldırılara geçmiş ve sonunda yaptığı ataklar öfkesini azaltmıştı. Oysa bu kez öfkesi azalmıyor, tersine çoğalıyordu ve şimdi belli bir hedefi, amacı vardı. İşte böylece avcı suyun içinde yükseldi. Şu anda yalnızca yıkıma uğratmayı değil, öldürmeyi de istiyordu. 50. Darling balık bulucu aygıtın ekranındaki derinliği 300 metre olarak kestirdi. Canavar yaklaşık 300 metredeydi ve mermi gibi hızla yukarı çıkıyordu. 5 dakikaları, belki daha az süreleri kalmıştı. Kameraya indi genç arkadaşına, "Teknenin uzun saplı kancasını al Markus ve bombanın patlatıcısının çalışmaya hazır oluşundan emin ol," dedi. "Tali, ne oluyor?" diye sordu. "O piç yeniden yukarıya geliyor," diyen Darling ekledi. "Teknedeki aküler deşarj olmuş durumdalar, motor çalışmıyor." Ve emektar denizci yürüyüp makine dairesine gitti. Sharp kaptan köşkünün merdivenlerine tırmandı. Uzun saplı kancayı alıp ucundaki bombayı inceledi. Gliserin ve benzinden oluşan macun sertleşmişti, gene de nemliydi. Genç adam onu patlayıcının üzerine iyice sıvadı, sonra küçük şişeyi macunun içine bastırdı. Bu şekilde kanca havada sallandığında şişe düşmeyecekti. Yaptıkları silah basitti, çalışmaması için hiçbir neden bulunmuyordu. Üzerine hava geldiğinde fosfor parlayacak ve zincirleme reaksiyonu başlatacaktı. Ve sonunda sıra Semtex'e gelecekti. Tüm yapmaları gereken canavarın şişeyi ısırmasını sağlamak ve sonra kendilerinin parçalanmaması için kaçmaktı. Hepsi o kadardı işte. Markus Sharp birdenbire kendisini hastalanmış gibi duyumsadı. Şu anda pek sakin olan ve yükselen güneşin ışıklarıyla benek benek aydınlanan denize baktı. Her şey huzur içindeydi. Whip canavarın yukarıya geldiğini nereden bilebilirdi? Nasıl bu denli emin olabilirdi? Belki de emektar denizcinin ekranda gördüğü yalnızca iri bir balinaydı. Genç adam kendi kendisine, "Kes artık hayal kurmayı da hazır ol," dedi. Elindeki silah iş görecekti. Evet, iş görmek zorundaydı. Darling makine dairesinde dizlerinin üzerine çökmüş zorlanıyor ve 20 voltluk ağır aküyü itmeye çalışıyordu. Dizleri kanamış ve bacaklarına kramplar girmeye başlamıştı. Kabloların uzanacağı yere geldiğini kestirince boşalmış aküyü yerinden oynatmadan bağlantı kablolarını söktü. Yeni akünün ortada kalabalıklık yaratmasına aldırış etmiyordu. Motoru bir kez çalıştırsa ona gereksinimi kalmayacaktı. Artı ucu artı uca, eksiği de eksi uca bağlamayı garantilemek üzere ağır ve dikkatli davranıyordu. Sonunda uçları bağladı. Ayağa kalkıp merdivene doğru yürüdü. 51. Avı tam üstündeydi şimdi. Canavar onu gözleriyle görebiliyor, bedenindeki duyu organlarıyla algılayabiliyordu. Avını çözümlemek için duraksamadı. Yaşam izi ya da besin kokusu var mı diye araştırmadı bile. Ancak avı ona yabancı bir şey olduğu için içgüdüleri daha dikkatli davranmasını ve önce değerlendirme yapmasını haber veriyordu. Böylece köpek balığının bilmediği şeyin çevresinde daireler çizerek yüzmesi, balinanın çevresine sonar dalgaları gönderip de geri geldiklerinde bunları çözmesi gibi, Architeuthis dux da avının altından bir kez geçti ve onu gözleriyle iyice inceledi. Onun geçişi yukarı doğru bir basınç dalgası gönderdi. Birdenbire yukarıdaki avından gürültüler gelmeye ve avı hareket etmeye başladı. Canavar bu sesi ve hareketi yorumlayıp olayı bir kaçış olarak algıladı. Çabucak karnındaki huniye benzeyen organı döndürdü, bedenini de yukarıya doğru çevirip saldırdı. 30. ayrımın sonu. Sayfa 358.